Elimizde bugün Türkiye'deki mevcut politik atmosfere dair birbiriyle konuşan iki çarpıcı metin var. Adeta bir yapbozun iki parçası gibi. Bunları bizimle paylaştığın için de ayrıca teşekkürler. İlk metin sanki bir röntgen filmi gibi toplumun hissettiği o derin korkuya endişeyi gösteriyor. İkincisi ise sanki bir makine dairesine iniyor ve bu korkuyu üreten, ayakta tutan çarkların yani kurumsal yozlaşmanın nasıl işlediğini anlatıyor. Gel bu iki parçayı birleştirip büyük resmi bir görmeye çalışalım.
Tam da öyle. Bu iki konu birbiriyle o kadar bağlantılı ki.
Fena halde hem de. Biri olmadan diğeri ayakta kalamıyor gibi. Bir yanda bireyleri pasivize eden bir korku iklimi var. Diğer yanda da bu iklimden beslenerek denetimsiz kalan, giderek daha da pervasızlaşan bir yozlaşma sistemi. Bu sarmalın nasıl çalıştığını çözebilirsek, sanırım resmin tamamı ortaya çıkacak. O zaman ilk parçadan, o röntgen filminden başlayalım. Korku. İlk metin, insanların artık fikirlerini söylerken, hatta sosyal medyada bir şey beğenirken bile tereddüt ettiğini söylüyor. Bu korkunun kaynağı ne tam olarak? Sadece bir acaba yanlış mı anlaşılırım endişesi mi, yoksa daha somut bir şey mi var?
Kaynağa göre çok daha somut, bu öyle soyut bir endişe değil, doğrudan doğruya hukuki sonuçları olabilecek bir korkudan bahsediyoruz. Muhalif olarak görülen seslere yönelik baskı politikaları, gözaltıları, yıllarca süren davalar ve hapis cezası tehdidi. Bunlar insanların her gün duyduğu, gördüğü şeyler. Dolayısıyla korku, politikanın istenmeyen bir yan ürünü olmaktan çıkıyor, bizzat bir yönetim aracına dönüşüyor. Yani kaynakların işaret ettiği şey aslında şu: demokrasi sadece sandığa gitmek değil, aynı zamanda sokakta, kahvede, sosyal medyada serbestçe konuşabilmektir. Korku, bu damarlardan birini kestiğinde tüm sistem kansız kalıyor. Asıl tehlikeli olan bu.
Yani bir sessizlik sarmalı yaratılıyor anladığım kadarıyla. İnsanlar seslerini çıkarmaktan çekiniyor. Bu sessizlik de diğerlerini daha da sessiz olmaya itiyor.
Aynen öyle. Ama bu sessizlik sarmalı dediğimiz şey, hani çok bilinen bir sosyal teori. Normalde insanlar görüşlerinin azınlıkta olduğunu düşündüklerinde veya popüler olmadığını hissettiklerinde susma eğilimine girerler. Metinlerin işaret ettiği fark ise çok kritik. Buradaki suskunluğun sebebi popülerlik kaygısı veya yalnız kalma korkusu değil, doğrudan hapis korkusu. Bu da sarmalı çok daha güçlü ve kırılması çok daha zor hale getiriyor. Çünkü bu sarmal toplumsal baskıyla değil, devletin bizzat zorlayıcı gücüyle besleniyor.
Ve metnin en can alıcı noktalarından biri de bu yükü en çok gençlerin taşıdığını söylemesi. Eskiden bir üniversite öğrencisi için en doğal hak olan bir protestoya katılmak, bir basın açıklamasına gitmek, şimdi aileleri tarafından bile aman evladım başına iş açma diye engellenen bir eyleme dönüşmüş. Bu bir neslin bütün enerjisini, bütün isyanını içine atması demek değil mi?
Kesinlikle. Ama metin tam bu noktada çok ilginç bir parantez açıyor ve bir umut ışığı da sunuyor aslında. Diyor ki bu sessizlik bir kabulleniş veya apolitikleşme değil, bir bekleme hali. Gençlerin içinde inanılmaz bir değişim arzusu birikmiş durumda sadece. Sadece kendilerini güvende hissetmiyorlar. Metnin kullandığı benzetme de çok güçlü. Bu barajın arkasında birikmiş bir su gibi. O baraj kapaklarının açılmasını, yani adil bir sistemin geleceğine dair somut bir inancın oluşmasını bekliyorlar. Eğer o inanç oluşursa, metne göre o birikmiş enerji çok büyük bir dönüşüm potansiyeli taşıyor.
Bu barajın arkasında birikmiş su benzetmesi çok güçlü gerçekten. Bir an burada duralım. Yani kaynaklar gençlerin apolitik veya umursamaz olduğundan değil, aksine doğru anı bekleyen stratejik bir sessizlik içinde olduğundan bahsediyor. Bu genel kanının biraz tersinde bir okuma değil mi? Hani genelde Z kuşağı ilgisiz denir ya.
Tamamen tersinde bir okuma. Metin, bu sessizliğin bir pasiflik değil, aksine bir potansiyel olduğunu iddia ediyor. Bu gençlerin korkak değil, sadece rasyonel davrandığını söylüyor. Değişim için sokağa çıktığımda başıma bir şey gelmeyeceğinden emin olmalıyım ve bu mücadelenin bir sonuç getireceğine inanmalıyım diyorlar aslında. Bu yüzden de metin, sorumluluğu gençlerden alıp onlara bu güvenceyi vermesi gereken politik aktörlere yüklüyor.
Peki, bu korku kendi kendine oluşmuyor herhalde. Yani birilerinin bu duvarı tuğla tuğla örmesi, bu barajı inşa etmesi lazım. İşte burada yapbozun ikinci parçasına, yani o makina dairesine iniyoruz. İkinci kaynağın bu işin mimarisine dair söyledikleri ne? Bu korku iklimini ayakta tutan yapısal mekanizmalar neler?
İkinci metin bu konuda çok net. Çok, çok net. Bu durumu iktidarın şımarıklaşması gibi sert bir ifadeyle tanımlıyor. Ve kuralların, yasaların, hatta anayasanın bile keyfi bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı bir ortamdan bahsediyor. Bu keyfiliğin ve denetimsizliğin sürmesini sağlayan iki temel sütun olduğunu söylüyor. Birincisi, güvenlik güçleri. Askerin ve polisin toplumsal huzuru sağlamak yerine iktidarın devamlılığını sağlamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Bu ilk metinde bahsettiğimiz gençlerin sokağa çıkma korkusunun somutlayana, yani o barajı bekleyen bekçiler gibi adeta.
Bir saniye, ikincisi daha da inanılmaz. Metne göre medyanın %90'ının iktidar kontrolünde olması. %90, bu rakam akıl almaz. Kaynak bu kontrolün nasıl işlediğine dair bir örnek veriyor mu? Yani bu bir emir komuta zinciri gibi mi, yoksa daha dolaylı ekonomik baskılarla mı işliyor?
Metin, bunun hem doğrudan sahiplik ilişkileriyle hem de dolaylı ekonomik baskılarla, yani reklam ve ihale dağıtımıyla sağlandığını belirtiyor. Sonuçta ortaya dev bir propaganda makinesi çıkıyor. Bunun en tehlikeli sonucu ne biliyor musun? Gerçeklik algısının bükülmesi. Metnin ifadesiyle yozlaşmalar, haksızlıklar ve usulsüzlükler halktan gizlenebiliyor veya tamamen farklı bir şekilde bir başarı hikayesi gibi sunulabiliyor. Yani bir yanda sokağı kontrol eden fiziksel bir güç var, diğer yanda zihinleri kontrol eden bir medya gücü. Bu ikisi birleşince o korku duvarı neredeyse aşılmaz hale geliyor.
Ve bu duvarın arkasında, o medya perdesinin gizlediği yerde, metin gündelik hayata yansıyan çok somut yozlaşma örnekleri veriyor. Mesela liyakate değil, sadece sadakate dayalı atamalar. Yani bir kurumun başına o işi en iyi bilen değil de bizden olanın getirilmesi. Bu sadece bir kadrolaşma değil, aynı zamanda o kurumların hafızasını, yeteneğini, iş yapma kapasitesini de yok etmek demek.
Gibi hoyratça kullanılması. Bu sadece bir para meselesi değil, aynı zamanda bir zihniyeti anlatıyor. Sanki kamusal olanın, yani hepimize ait olanın kutsallığı kaybolmuş gibi. Devletin malı deniz anlayışının ötesinde, devletin malı benim malım diyen bir zihniyet bu. Kaynak bu psikolojik kopuşa dikkat çekiyor. Buna bir de şeffaf olmayan, önceden kimin kazanacağı belli olan adrese teslim ihaleleri ekle. Bunlar sistemin kaynakları nasıl kendi yandaşlarına aktardığına dair çok teknik ve net kanıtlar.
Ve sanırım tüm bunların temelinde yatan, metnin de altını en kalın kalemle çizdiği bir ana sorun var. Denetimsizlik. Hesap verecek bağımsız bir merci kalmadı diyor. Ya bir gücü denetleyen, ona dur bakalım ne yapıyorsun diyebilen, yaptıklarının hesabını sorabilen bağımsız bir yargı, bağımsız bir sayıştay, soru sorabilen özgür bir basın yoksa, o zaman keyfilik kaçınılmaz hale geliyor. Bu freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gitmek demek değil mi?
Tam olarak bu. Ve metnin son cümlesi hayati bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki, bu durum sadece siyaseti ve ahlakı değil, doğrudan ekonomiyi de çöküşe sürüklüyor. Çünkü öngörülebilirliğin, hukukun ve adaletin olmadığı bir yerde ne yerli ne de yabancı sermaye gelir. Kimse kuralların yarın değişmeyeceğinden emin olmadığı bir oyuna para yatırmaz. Yani bu yozlaşma döngüsü sadece birilerinin cebini doldurması meselesi değil. Ülkedeki herkesin cebindeki paranın erimesi, ülkenin geleceğinin ipotek altına alınması demek. Çok somut bir ekonomik sorun bu.
Peki, tablo gerçekten karamsar görünüyor. Bir yanda korkuyla susturulmuş barajın arkasında bekleyen bir toplum, diğer yanda freni patlamış, denetimsiz bir güç ve onun yarattığı yozlaşma düzeni. Bu kısır durgu nasıl kırılabilir? Bu iki metin bir çıkış yolu öneriyor mu?
Öneriyor ve çözüm olarak yine ilk metne dönüyoruz. Metin, muhalefete alışılmışın dışında çok daha temel bir görev yüklüyor. Sadece daha iyi ekonomi vaat etmek veya daha iyi politikalar sunmak değil, bunlardan önce çok daha insani bir şeyi başarması gerektiğini söylüyor. Vatandaşa güven vermek, bu bütün denklemin kilit taşı.
Güven vermek, kulağa hoş geliyor ama çok soyut değil mi? Yani insanlar hapse girmekten korkarken, işini kaybetmekten endişe ederken, onlara nasıl güven verirsin? Bunun somut karşılığı ne olabilir?
İşte metin tam da bunu açıklıyor. Güven, Merak etmeyin, her şey güzel olacak demekle olmuyor. Haksızlığa uğrayan bir gazetecinin, bir öğrencinin, bir memurun yanında fiziksel olarak durarak, onun davasını takip ederek, onu yalnız bırakmayacağını somut adımlarla göstererek oluyor. Yani amaç o en başta konuştuğumuz korku duvarında bir gedik açmak. İnsanlara yalnız değilsin, düşersen seni tutacak birileri var hissini vermek. Bu psikolojik eşik aşılmadan en parlak ekonomik programların bile bir karşılığı olmuyor. Çünkü kimse o programları dinleyecek cesareti bulamıyor.
Anlıyorum. Yani bir yanda korkuyu yenecek bu psikolojik güven ortamını yaratma sorumluluğu var. Diğer yanda ise ikinci metnin işaret ettiği gibi o freni patlamış kamyonu tamir etme. Yani kurumların bağımsızlığını, basın özgürlüğünü, yargının tarafsızlığını yeniden tesis etme hedefi olmalı. Madalyonun iki yüzü diyorsun ama hangisi önce gelmeli? Bu biraz tavuk yumurta meselesi gibi değil mi? İnsanların korkusunu yenmeden kurumları düzeltmek mümkün mü? Veya tam tersi, yozlaşmış kurumlar yerli yerinde dururken insanlara nasıl korkmayın dersin? Kaynaklar bu ikileme değiniyor mu?
Harika bir soru. Ve kaynaklar bunun bir öncelik meselesi değil, eş zamanlılık meselesi olduğunu ima ediyor. Biri olmadan diğeri eksik kalıyor. Sadece kurumları düzelteceğiz demek korkan insanları harekete geçirmiyor. Sadece yanınızdayız demek de yozlaşmış yapıyı değiştirmeye yetmiyor. İkisinin bir arada yürümesi gerekiyor. Şöyle düşün, muhalefetin verdiği güven, o barajın arkasında biriken suyun kapaklara doğru hareketlenmesini, bir basınç oluşturmasını sağlar. Bu artan toplumsal talep ve cesaret de yapısal reformları, yani o fren sisteminin tamir edilmesini zorunlu kılar ve meşrulaştırır. Yani biri psikolojik yakıt, diğeri mekanik onarım. İkisi de aynı anda lazım.
Çok net. Bu derinlemesini incelemenin sonunda anlıyoruz ki paylaştığın kaynaklar birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini besleyen bir sorunlar yumağını ortaya koyuyor. Denetimsiz bir güç yozlaşmayı ve keyfiliği doğuruyor. Bu yozlaşmış düzen kendini korumak için medya ve güvenlik güçleri aracılığıyla bir korku iklimi yaratıyor ve bu korku da insanların sesini kısıp denetim mekanizmalarını talep etmesini engelleyerek o denetimsiz gücün devamını sağlıyor. Mükemmel bir kısır döngü.
Ancak bu kaynaklar aynı zamanda bu döngünün kırılma noktasını da tarif ediyor. Anahtar, güveni ve hesap verilebilirliği eş zamanlı olarak yeniden inşa etmekten geçiyor. Güven, insanların o korku duvarını aşmasını sağlayacak psikolojik yakıt, hesap verilebilirlik ise yozlaşmayı ve keyfiliği önleyecek yapısal fren mekanizması. Ve bu sadece siyasi aktörlerin değil, bu güveni talep edecek ve hesap soracak olan tüm toplumun sorumluluğunda olan temel bir hedef.
Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Metinler çözümü büyük ölçüde siyasi aktörlere, yani muhalefete ve gelecekteki olası bir iktidara yüklüyor. Bu da seni şu soruyla baş başa bırakıyor. Kurumsal güvenin bu kadar sarsıldığı ve korkunun bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda sıradan bir vatandaşın rolü ve sorumluluğu ne olabilir? Politik bir kurtarıcı beklemenin ötesinde o güven ortamını ve hesap verebilirlik kültürünü tabandan yeniden inşa etmek için atılabilecek küçük ama anlamlı adımlar nelerdir?